Ayrım 6.
Ömer'in açılmış yakası, çözülmüş kemeri, çıplak ayakları, yere yuvarlanmış serpuşu, dağılmış saçları, bir eline dayadığı başı ve kapalı, belli ki hülyalara dalmış gözleri, onu herhangi bir çıplak figürden çok daha çekici, aşkı çağrıştırıcı kılıyordu bu tümüyle giyinik haliyle. Üstelik Ömer'i sakalsız göstermişti resimde Levni. Kendi gönül gözüyle gördüğü gibi masum, taze, yakışıklı, aşık. Elinde tuttuğu şarap sürahisinin üzerindeki çiçek motifleri bile büyük bir özenle çizilmiş ve boyanmıştı. Figürün hafifçe kıvrık ayak parmakları gibi. Onun vücudunun her ayrıntısını bilen, vücut dilini okuyabilen biri gibi yapmıştı bu resmi Levni. Tutkulu bir sevişmenin ardından ya da öncesindeki gibi hangisinin daha mutluluk verici olduğuna bir türlü karar verememişti. Beklentiler belki daha doyurucuydu. Sonu yoktu onların çünkü. Levni ile Ömer'in birbirlerine duydukları yalnızca cinsel arzu değildi. Derin bir tutku, bir hayranlıktı. İkisi de bu kırılgan duyguyu bozmaktansa, tutkularına tümüyle yenilmektense birbirlerini bir daha hiç görmemeyi tercih ederlerdi. Ömer'in Levni'nin elinden çıkmış resmini inceleyenler, onun bir sevişme öncesinde, hayaller içinde, heyecanını bastıracak içkisiyle, rahatlamaya çalışırken mi yoksa aşkı doya doya yaşadıktan sonra o benzersiz gevşemenin tadını çıkarırken mi göründüğünü hiç çözemeyecekti. Zaten Levni de çözememişti bunu. Hayallerde yaşanan bu aşkta hangi görüntüyü seçtiğini. İmzasını da anlaşıldığı gibi resmin bir alt kenarına atmamıştı bu kez nakkaş. Çiçeklerle çevrili Levni adını figürün dayandığı al renkli yastığın yanına, yüreğinin hemen altına yazmıştı belli ki sevgiyle. Bu küçük farkın yalnız kendisine ait olacağını ummuştu Levni. Ama Sultanahmet gibi keskin bir göz hemen işaret etmişti imzanın yerini sessizce. Levni de inkar etmemişti zaten. Aşkından utanmıyordu. Yalnızca başkalarıyla paylaşmak istemeyeceği özel bir şeydi o kadar. En azından sözlere dökmek istememişti. Yalnızca resimde yaşatmak kendi özel simgeleriyle. Sonuçta Levni'nin bir başyapıtı çıkmıştı ortaya. Levni çok eskiden yapmış olduğu bu resmi padişaha sunacağı albüme koyup koymamakta duraksamıştı. Ama evindeki atölyesinde yaptığı resim yıllar önce birkaç ziyaretçisi tarafından görülmüştü bile. Hatta şair bir dostları Şevkat dizelerinde bu resmi gördüğünde duyduğu coşkuyu yansıtmıştı hemen. Levni'nin Aşık Ömer'i nasıl ustalıkla pejmürde haliyle resmettiğini, görenin onu hemen tanıdığını anlatarak. Şevkat'a nerede musavvir gör ne tahmin eyledi. Heyeti pejmürdeni lev üzre tezyin eyledi. Seyreden tasvirini destinde tahsin eyledi. Nakşısın Levni gibi bir kamilin Aşık Ömer. Levni ile Ömer'in aralarına giren küskünlük bile karşılıklı şiirlerle yaşanmış, karşılıklı şiirlerle sona ermişti. Aşk, tutku, doymazlık, hayal. Levni bu kavramların sınırlarını asla belirleyemeyeceğini ve tam olarak çözemeyeceğini biliyordu. Buna karşılık resim ve şiirle kendini ifade edebildiği için şanslı olduğunun farkındaydı. Ömer'le kıskançlık yüzünden dalgın kaldığı zamanı hatırlayarak yanıyordu hep. Bu kadar az birlikte olabileceklerini bilseydi, Sureta Mecnun'a döndüm, ağlarım zar-ü zelil. Bin bir adın hürmeti için kıl inayet ya Celil. Müsati dünyayı kıldı başıma dar ayrılık. Ey Ömer, kâr etti nuşi camı firkat yanıma. Ömer, ayrılık acısını Levni Abdülcelil Çelebi'ye yazdığı dizelerde içtenlikle dile getirmiş, ancak barışmaları için dargınlığın nedenini soran bir manzume daha yazması gerekmişti. Ömer'in pendi yeter alemde irfan olana, minnet etmez ehli dil bihude yaran olana. Barışalım kibrü kin düşmez müselman olana. Söyle lütfet ederim canım reca küstün bana. Levni de bir nazire ile cevaplamıştı Ömer'i aynı sözcükleri kullanarak. Ortak olan barışma arzusuydu aslında. Aralarındaki ilişki sevgiydi, hayranlıktı, dostluktu. Ben ne cürmün sahibi oldum şeha küstün bana. Hüsnüne ancak senin ettim dua, küstün bana. Aşık-ı aşüften oldumsa günehkar olmadım. Bin cefa sen eyledin, ben bir hata, küstün bana. Gençliğinin büyük tutkusu Aşık Ömer yıllar önce nakkaşı bitip tükenmeyecek gibi görünen bir özleme salarak göçmüştü bu dünyadan. Leyli Ömer'i unutmaya, başkalarında onu aramaktan vazgeçmeye çabalıyordu. Ama Ömer o güçlü kişiliğiyle sanki durmadan yeniden karşısına çıkıyordu. Kadınlarla kısa süreli aşklar yaşamıştı. Şimdi bir de Selim denen şu delikanlı çıkmıştı karşısına. Leyli'nin sanatına uçsuz bucaksız bir hayranlık besleyen, onunla teninin yakınlaşmasının yanı sıra ruhunun yakınlaşmasını da arzu ettiğini belli eden. Leyli'nin aşık olması için o kişinin her şeyine hayran olması gerekliydi. İlk doğal koşul buydu ki bu da çok kolay değildi. Buna değer biriyle karşılaştığında Leyli'nin benliği direniyordu önce. Leyli sonunda direncinin kırılacağından korkuyordu. Yine açıkça yaşayamayacağı bir aşka dolu dizgin dalacağından ve yine acı çekeceğinden. Duygularını bir türküye dökerek Selim adının S, L, İ, M harflerini şiirin içine gizleyerek kendi içinden çıkarmak istemişti. Bir yandan da derdini sevgili padişahıyla paylaşmak. Bir periru gamzesi gammaze düştü gönlümüz. Alemin ayarı bir servbaze düştü gönlümüz. İsmini ol afetin levni huruf ettün temim. İlmi imladan haberdarım diyen eyler fehim. Biri sindir, biri lamdır, biri yağdır, biri mim. Dört hurufun sahibi şehbaze düştü gönlümüz. Levni o pek sevilen laleler kadar kısa ömürlü aşklardan yorulduğunu düşünüyordu zaman zaman. Ama şiirini, resmini besleyen de onlardı yine. Vazgeçemezdi bu onlardan. Gönlünde aşk olmadan eline kalem ya da fırça almak gelmiyordu içinden. Elde etmektense elde etmeyi hayal etmenin benzersiz güzelliğini, mutluluğunu tatmak üzereydi yine. Bu macerayı sonlanmadan terk etmeli, kapılıp sürüklenmenin bir an öncesinde bir dala tutunmalı, ömrü boyunca yaptığını yaparak nefsini yenmeye çalışmalı. Leyli çölde ansızın patlayan hortumun bir adım ötesine atmış gibi hissetti kendini ve kıl payı kurtulmuş gibi. Gözleri kızgın kumlardan yansa da. Leyli'nin saray dışındaki yaşantısı onun konumundaki kimseye nasip olmayacak kadar özel kalabiliyordu. Sultanahmet, birlikte olmaktan böylesine zevk aldığı sohbet arkadaşını kısıtlarsa kolaylıkla kaybedebileceğini biliyordu. Aslında biraz da kendini onunla özdeşleştiriyordu padişah. Leyli zaman zaman özgürlüğün tadını çıkardıkça, sıradanlığın elverişli yollarında dolaştıkça, kendisi de sanki onunla birlikte olmadık kahvehanelerde, olmadık insanlarla karşılaşıyor, olmadık sohbetlere girişiyor, hatta belki de birilerine gönül düşürüyordu. Sonunda bir gün bu hayalleri gerçekleştirmeye, kısa bir süre içinde olsa, sıradanlığın farkını yaşamaya karar verdi Ahmet Han. Kıyafetini değiştirerek onunla birlikte saraydan çıkacaktı. Hem de İbrahim Paşa'yı bile haberdar etmeden, hele şu yaz geçsin, yalı sefaları sona ersin. İbrahim ile Fatma. Sizi sevdiklerinden naz mı ederler, burası size malum olur benim vezirim. Ömrümün tacı, gözümün nuru, sultanım, meleğim, işte yüz sürüyorum, acı gözyaşları içinde boğuluyorum. Böyle yazıyordu koca İbrahim Paşa genç karısına, nikahlanmalarından sonra, kavuşmalarından önce. 50 yaşına gelmişti İbrahim Paşa, başına talih kuşu konduğunda. 7 iklim padişahı Sultan 3. Ahmet'e damat olmaya layık görülmüştü. Padişahın sevgili kızı Fatma Sultan'dı kısmeti muazzamı. Bu vesileyle yükseltildiği Rikab-ı Hümayun kaymakamlığının ise göreceği son terfi olmayacağı kesindi. 13 yaşındaki gelin Fatma Sultan buluğa ermemişti ama İbrahim Paşa ikinci kocasıydı. Çünkü 5 yaşındayken silahdar Ali Paşa ile evlendirilmiş, gümüş arabayla düğünlerinin yapıldığı Eyüp'teki Valide Sultan Sarayı'na götürülmüştü. Günlerce süren eğlencelerde çocuk gelinin en çok renkli şekerden armağanlara sevindiği muhakkaktı. Koca diye adlandırılan adamı ise görmemişti bile. 1713 yılında en yüksek mertebeye ulaşarak Vezir-i Azam olan Ali Paşa, küçük karısına kocaman bir saray yaptırmıştı. Gelecekte birlikte geçirilecek saadet dolu günlerin hayaliyle. Ali Paşa 3 yıl sonra sıcak bir Ağustos günü Avusturyalılarla yapılan Peter Varadin Savaşı'nda şehit düştüğünde ise Fatma Sultan Hazretleri ile henüz gerdeğe girememiş bulunuyordu. Böylece Fatma Sultan 12 yaşında dul kalmıştı. Avusturya ordularının komutanı Prens François Eugène de Sauvy, bilmeden iki adamın kaderini belirleyen aracı olmuştu sanki. Birinin ölümü diğerinin yolunu açacak, mevkiini de karısını da ona nasip edecekti. 1718 yılında Avusturya ve Venedik'le yapılan Pasarofça Antlaşması'nın başrol oyuncusuydu İbrahim Paşa. Aslında savaş sırasında padişahın kendisine önerdiği sadrazamlığı kabul etmeyerek bu en yüksek ve en kaygan zeminli görevle dostu Mehmet Paşa'nın onurlandırılmasına ön ayak olmuştu. Bu arada henüz ikinci vezirken padişahın baş kadını Emetullah Sultan'dan doğan kızı Ali Paşa'nın dünya gözüyle bir kez bile görememiş olduğu karısı Fatma Sultan'la evlenerek eriştiği damadı Hümayunluk mertebesi ise ona padişah katında tüm yolları açacak anahtardı zaten. Nevşehirli İbrahim Paşa barış görüşmelerini yürütürken bu kez usta bir manevrayla sadrazamlık mührüne kavuşmuştu. Ödünler verilmiş olsa da barışın rahatlatıcı atmosferinin muzaffer kumandanı haline gelmişti. Aslında mükemmel bir katip olarak yetişmişti paşa, asker olarak değil. Hafız Osman'dan hat öğrenmişti İbrahim Paşa, tıpkı Veli Nimet'i Sultan Ahmet gibi. Zamanının gözde uğraşlarına da sıkça vakit ayırırdı. Ata binmekte, ok atmakta ustaydı. Yine tıpkı Veli Nimet'i Sultan Ahmet gibi. İbrahim Paşa Fatma Sultan'a zifaf olundu ve padişah bir altın tahta üzerine bir iri elmas ve etrafına ondan küçük 8 elmas, onun etrafına 14 yakut, onun etrafına yine 37 elmas taştan bir avize-i latife hediye etti ve daha nice kıymetli mücevherler. Böyle bildiriyordu bir tarihçi Nevşehirli İbrahim Paşa'nın parlayan yıldızını. Sadrazam tarihe ve tarihçilere de çok değer verirdi. Naima tarihini elinden düşürmez, dersler çıkarmaya çalışırdı tarihten. Bu dersleri kendine uygulamakta ne derece başarılı olacağını yine tarih gösterecekti. Gelmiş geçmiş vezir-i azamların en kudretlilerinden biri olan yeni damadın nüfuzu ile serveti birlikte ve hızla yükselmekteydi. Saray çevresinde İbrahim Paşa'ya duyulan haset ve kıskançlık da kaçınılmaz olarak aynı hızla artıyordu. Zaman zaman şaşılacak boyutlara yükselebilen bir başka şey ise paşanın yumuşak başlı, güzellikten derin haz alan Sultanahmet üzerindeki yönlendirme gücüydü. İbrahim Paşa, padişahın kendisine duyduğu içten sevgiyle güveni artırmak için elinden geleni yapmasına rağmen aralarında o aşılmaz şeylerin varlığını hissediyordu zaman zaman. Hele söz konusu Ahmet Han'ın en sevdiği kızı olunca. Paşa hünkârın en sevdiği kızını kendisine neşeli, eli açık ve en çok da kadınını hoş tutacak biri olarak gördüğü için verdiğini biliyordu ve bu kanısını değiştirmesine izin veremezdi. Benim şevketli, kerametli, mehabetli, kudretli, salabetli veli nimetim, sebebi devletim efendim padişahım. Ferman-ı Hümayunları üzere inşallah bazı işleri bertaraf ettik. Sultan efendim saraydan geldi. Kulunuza candan itibar buyurmadılar. Kendisi kulunuza söylemedi ama benim anladığıma göre güya içeride bazıları paşa öteden beri alışmıştır, cariyesiz olmaz, hala cariyesi vardır demişler. Bu ne şekildir ve bu ne türlü sözdür ve ne demektir? Meğer ki ben çıldırdım mı, evvelki halim başka, şimdi bana öyle hareket küfürdür. Hatırıma dahi vallahi azim gelmemiştir. Malum Hümayununuzdur. Devletli başkadın Efendimiz Hazretleri, devletli Sultan Efendimiz'e söz söyleyenleri men eylemeye muhtaçtır. Böyle yanıp yakılıyordu kayınpederine yazdığı namede koskoca İbrahim Paşa, karısı Fatma Sultan'ın baba evini sarayı ziyaretinde kulağına gelen çapkınlık dedikoduları karşısında kendisine soğuk davranması deliye döndürmüştü onu. İşin kötüsü, söylenen doğruydu. Mesele bunları kimlerin yetiştirdiğiydi. Fatma Sultan'la evlenmeden önce 50 yaşına kadar en latif dilberleri cariye olarak evine ve koyununa almıştı. Kendisine iki kız, bir oğul veren ilk sevcesi de sesini çıkarmayı düşünmemişti. Ama söz konusu bir sultan efendi olunca iş değişirdi. Zaten diğer tüm hanedan damatları gibi o da derhal mevcut karısını boşamıştı padişahın kızıyla evlenebilmek için. Tartışılmaz kural buydu. Benim vezirim. Kadın hazretleriyle bu hususta müzakere olundu. Yemin billah ederim ki Sultan Hazretlerine kimse bir şey söylemez. Kendi ziyade reşit olduğundan fikre düşer. Dünkü gün gayet iyiydi. Öğleden sonra evime giderim diye arzu etti. Arabasını ısmarlayıp gülerek oynayarak arabaya bindirer. Hatta ben beraberce arabaya değin vardım ve sana selam gönderdim. Kadın selam eder. Hatırların hoş tutsunlar. Ben öyle söz kimseye söyletmem diye cevap eylediler. Gâh eve giderim diye murat ederler. Eve vardıkta bilmem ki pişman mı olurlar. Yoksa sizi sevdiklerinden naz mı ederler. Burası size malum olur. Bir erkekten diğer erkeğe yazılmış bir mektuptu bu. Ama aynı zamanda bir babadan damada. Padişah damadını yatıştırırken bir yandan da kızının dilinden anlayarak onu hoş tutacak olanın kocasından başkası olmadığını tatlı sertçe hatırlatıyordu. Sultanahmet'in mektubu paşanın kaygılarını yok etmeye yetmemişti. Bundan sonra daha dikkatli davranmalıydı. Her sabah kahvesini sunan tombul cariye boşboğazlık etmiş olmalıydı. Halbuki dilini tutması için gerdanından aşağı kaç altın salıvermişti. Fatma Sultan'ı yitirme olasılığı sadrazamın yüreğine buz gibi bir yel salıyordu. Dünyasının yıkılması anlamına gelirdi bu. Her yanını adım adım ince ince donattığı dünyasının. Aslında şımarık ve nazlı genç karısını kendince gerçekten seviyordu. Ama onun her şeyin önüne geçen özelliği hünkârın en sevdiği kızı oluşuydu. Ve Nevşehirli İbrahim Paşa ömür boyu tek kadınla yetineceklerden değildi. Güzel kadınlara olan düşkünlüğü bilinen bir adamın, hele onu gözden düşürmek için fırsat kollayan düşmanı da bolsa işi zor demekti. Kağıthane'de şenlik, yeni başlangıçlar. Hava taze çiçek ve çimen kokuyordu. Hatta çimenin o yaşam dolu kokusu bir gün önceki yağmurun sevinciyle lalelerin o belli belirsiz kokusu şöyle dursun, sümbüllerin genzi yakan kokusunu bile bastırıyordu neredeyse. Kağıthane deresi bu yemyeşil örtüyü gümüş bir bıçak gibi keserek coşkuyla akıyordu. Cennet bahçesi bu misal olmalı diye düşündü Sultanahmet. Sadrazamı Nisan'ın 15. günü bir küçük ziyafet hazırladığını, efendisi lütfedip onurlandırırsa çok mutlu olacağını söylemişti. Ancak saltanat kayığıyla Haliç'ten geçerek gelen padişah şenliğin boyutu karşısında şaşırmıştı. İbrahim Paşa her yana çiçekler ektirmiş, padişaha, harem halkına, iç ağlarına, çok sayıdaki devlet adamına ve hizmetkarlara sarayın rahatını aratmayan çadırlar kurdurmuştu. Boylu boyunca giden bir kumaştan duvar harem çadırını diğerlerinden ayırıyordu. Odun ateşi üzerinde çevrilen kuzuların kokusunun iştahları kabarttığı, mutfak çadırında hazırlanan bol ciğerli, bol fıstıklı üzümlü iç pilav ile kayısı hoşafından sonra bir de irmik helvasının sunulduğu lezzetli kır yemeğinden sonra Ahmet Han'ın şerefine atlı ve yaya cirit oyunları, at koşuları ve pehlivan güreşleri düzenlenmişti. Rakibine üstün gelenlerin ödülü de sevindirici olmuştu. Baştan sona her adımda yaşanan ihtişam dillere destandı. Veli nimetini memnun etmeyi ilk amaç edinen İbrahim Paşa da bundan sonra hep bir öncekini aşan gösterişte şenlikler tasarlayacaktı. 1719 yılının 15 Nisan'ı yüzyıllardır padişahları ağırlayan Kağıthane için yeni bir dönüm noktası olmuştu. Bundan sonra Dersaadet'in en gözde mesire yeri olarak bir dönemin şaşasının en parlak sahnesi, en yakın tanığı olacaktı. Devni Abdülcelil Çelebi için de bir dönüm noktası sayılabilirdi aynı gün. O kalabalık şenlik gününde beklenmedik bir rastlantıyla görmemesi gereken bir tazeyle karşılaşmıştı gözleri. İbrahim Paşa'nın karısı Fatma Sultan'ın hizmetindeki genç bir cariyeydi bu. Nakkaştan kaçıp saklanacağına o da neredeyse pervasızca bir merakla onu süzmüştü. Yüzünü yaşmayla örtüp salınarak çadırdan içeri girerken de son bir kez dönüp bakmıştı yeşil gözleriyle. Nakkaş onun tambur çaldığını öğrenebilmişti uzun uğraşlardan sonra ve adının Şebsefa olduğunu, onunla ilgilendiğinin duyulacağını bile bile. Evliye o gün çevresindeki herkesin iştahla saldırdığı kızarmış etten ve pek sevdiği helvadan tatmadı. Yeni bir güzellik keşfetmenin taze heyecanı doyurmuştu onu. Kendini zorlasa da bu kalp çarpıntısıyla bir lokma yiyemeyecekti. Yaşamı boyunca böyle sarsıldığını hatırlamıyordu. Önceki aşklarından farklıydı bu. Levni ile Ahmet ve Mihrişah ve Şermi ve Hümaşah. Neyi tükettik, zevki mi, pişmanlığı mı? Yine karşılıklı oturuyorlardı Ahmet Han ile Levni. Bir ot gecesinin ertesiydi. Bir gün önce saray mutfağının helvahanesinde hazırlanan macunun kıvamı da tadı da yerindeydi. Yılda bir kez ilkbaharda büyük kazanlarla dare fülfül denen tarçın tohumu benzeri kuyruklu biber, nane, havlıcan denen cana kuvvet veren ot, gül ve gelincik yapraklarından macunlar kaynatılır, şekerle ağdalandırılır ve padişah için gereği kadarı saklandıktan sonra saray erkanına da dağıtılırdı. Hekimbaşı da veli nimeti padişaha en yararlı olacak karışımları bulup yaptırtmakta pek hevesliydi. Macunların pişirildiği, ot gecesi diye anılan gecede helvahane ocağı halkına düzenlenen özel eğlencede ince sasiyetinin müziği ocak halkını coştururken hayalbaz ve hokkabazlar hüner gösterir ve unutulmaz bir gece yaşanırdı. Padişah ise kullarına bahşettiği neşeden memnun, taze macunun tadını hareminden seçtiği cilve üstadı tazelerle çıkarırdı. Helvacı başı Dubnitseli Refik Ağa eşyalarında garip bir yazgısı olduğunu düşünmüştü otları ufalayıp ezerken. Elinin altındaki şu muhteşem porfir çanak örneğin yüzyıllar öncesi Mısır'dan Konstantinopolis'e burada yeni kabul edilen dinin Hristiyanlığın hizmetinde insanların kutsanmasında kullanılmak için getirilmişti. Sonra da işlevini Müslüman Osmanlıların hükümdarının saray mutfağında kallavi bir havan olarak sürdürmüştü. Belki macunların böylesine güçlü etkisi biraz da yüzyılların aşındırdığı yüzeyinden yansıyan kudrete dayanıyordu. Gerçekten de hep kudretli kişilerin elinde olmuştu bu yontulmuş taş parçası. Helvacı başı bu tuhaf düşüncelerin zihnine nasıl girdiğine şaşarak, sanki onları uzaklaştıracakmış gibi başını sallamış ve bu gece yaşayacaklarını hayal etmeye başlamıştı. Çoktandır göz koyduğu mavi gözlü, pembe yanaklı, taze yamağı Cin Selim'e meylettiğini açık etmemişti henüz. Ama geceki saz ve söz aleminden sonra onunla yakınlaşmak için elinden geleni yapmayı kafasına koymuştu Refik Ağa. Selim'i padişahın en sevgili musahibinin, Levni Çelebi'nin çevresinde dolanırken yakalamıştı iki kez. Nakkaşlıkta tek usta olarak tanınan bu herkesten farklı adamın şiir yazmakta da pek usta olduğunu biliyordu. Sarışın kâküllü, mahmur bakışlı Selim, adamın şu herkese hitap eden hem zarafetiyle hem de ibretiyle şaşırtan şiirlerine hayran olmalıydı. Ne etse de gönlünü çelse, zor kullanarak, tehdit ederek de elde edebilirdi bu civanı. Ama helvacı başı hoyratlıktan yana değildi. Hazırladığı tatlılar gibi aşkın da yavaş yavaş kıvamını kazanana dek pişmesini isterdi önce.